Ayrım 12.
Okulun bahçesine bir Atatürk büstü dikme emeli, ödenek geciktikçe suya düşmektedir. Büyüklerimiz şimdi Avrupa'daki kızgın savaşın alevleri bu güzel yurda da sarmasın diye uykusuz geceler geçirmekteyken büst işine vakit ayıramamaktadırlar. Doğruya doğru, eğriye eğri. Beklemek en iyisi. Dündar öğretmen beklemeye koyuldu. Mahfelde 66 oynamakta ve beklemektedir inançla. Bir gün dar paçalı bir pantolonu da olacak ve başkente gidecek. Artık köye hiç dönmek istemeyen, başkente gittiğinden daha sağlıksız, daha üst başsız olan, çünkü daha okumak, ilerlemek isteyen Ali'yi görecek. Aferin oğlana diyor içinden. Anasını da emmisini de çekti resti. Kentli olmayı aklına koydu bir kez. Kentli olacak Ali. Bundan gizli bir gurur duyuyor ve mahfelde politika konuşup kağıt oynayarak bekliyor. İlçede pazar kurulduğu günler Ali'nin anasını görüyor. Kadın oturmakta ise ona arkasını dönüyor, damalı örtüsünü iyice yüzünü sarıyor. Yanında eşeğiyle yürümekte ise yolunu değiştiriyor. Cahilliğinden diyor dündar öğretmen. Açık çuvallarda satılan leblebi üzümden birer avuç satın alıyor. Kuru üzümle leblebiyi karıştırıp cebine koyuyor ve içi rahat posta otobüsünü bekliyor. Postadan çıkan ulus gazetelerini alıyor. Gazetelerde takdir ve tatif edilen idare amirleriyle öğretmenlerin adlarını okuyor ve bir gün bana da "Eh, ilçede görevini en iyisinden yaptın. Öğrencilerin için ilçenin uyanması için canından can kattın. Herkesle iyi geçindin. Hiçbir eğrin büğrün görülmedi. Çapkınlığın duyulmadı. Kimsenin karısına kızına göz koymadın. Bağrına taş bastın. Artık seni şuranın baş öğretmenliğine, şuranın marif müdürlüğüne atıyoruz. Bu da işte takdirnamen diyecekleri günü bekliyor. Bugünün er geç geleceğine inanıyor. Takdirname hele mutlak gelecektir. İçi rahattır dündar öğretmenin. Leblebisini yiyerek şosede gezintiye çıkıyor. İlçeye yeni atanan mal müdürünün yetişkin kızına Bay Şakir'i ve karısını görücü çıkarmayı kuruyor. Kendisi gibi yükücü bir öğretmene mal müdürü de kızını vermezse dündar öğretmen bu mal müdürünün vatanseverliğinden kuşkuya düşecektir. Ama mal müdürü vatansever görünüyor. Ulusal bayramlarda evinin penceresine ay yıldızlı bayrağı astırıyor. Bu yüzden içi rahattır dündar öğretmenin. Şakir Ağa'nın mağazalarının bitişiğindeki kahveye oturuyor, tavla oynuyor. Uzaktan Ali'nin emmisini görüyor. Emmi ona bakıp bakıp yere tükürüyor. Dündar öğretmen görmemezliğe geliyor. Bir gün değerimiz anlaşılır. Çocuğu da kendilerine benzeteceklerdi. O cin gibi çocuğu diye düşünüyor. Çevresindekilere de söylüyor bunu. Onaylatıyor kendini. Doğru değil mi diye soruyor. Doğru doğru. Diyor macuncu zühtü. Dündar öğretmen akşamüstleri bentlerde küçük memurlarla kuzu çevirmeye ve rakı içmeye gidiyor. Gece ay ışığında evine dönünce 40 yılda bir bu da bizim hakkımız değil mi? Aziz atam da içermiş. Ne olacak diyor kendi kendine. İçi rahatlıyor, yatağına uzanıyor, hemen de uyuyor. Masanın üstünde bir gaz lambası altındaki Ülkü Ateşi adlı okul oyunu yarım kalmıştır. Boyalı Kuşlar. Ali bayram harçlığı ile ilk kez bir lokantaya gitmeseydi şimdi oteli bırakmış bir tamir atölyesinde işe başlamış olacaktı. Fakat o lokantaya gittikten sonra ertesi gün atölyedeki ustaya uğradı. Kusura bakmayın usta, ben işe gelemeyeceğim, aklıma koydum. Ne yapıp yapıp okuyacağım daha, her şeyi öğreneceğim dedi. Usta elindeki işten başını kaldırmadan kısa bir karşılık verdi. Oku bakalım nasıl okuyacaksan. Ali ustanın yanından biraz öfkeli, biraz utanarak çıktı. Okumanın değerini ne bilsin bir elektrik tamircisi. Erimiş kurşunlar, alüminyum telleri ve kablolar arasında vaktini öldürüyor. Oysa dün gece lokantada tanıdıkları ne çok şey biliyor onlar. Ne çok şiir, ne çok roman adı. Bütün şiirleri ezbere okuyorlar. Bahçesinde Ebruli hanım eliler açan diyorlar. Çıkıyor kayık, iniyor kayık diyorlar. Bir kısmı memur, bir kısmı işsiz. Memur olanlar işsiz olanlara şarap ısmarlıyorlar. Ama ister memur olsunlar, ister bir memur olabilecek bilgiye sahipken işsiz geçsinler. Ne önemi var? Ömründe hiç rastlamadığı ölçüde yürekliydi bu insanlar. Savaş üstüne, eğitim üstüne, sanat üstüne, ülkemiz ve yöneticilerimiz üstüne çok değişik, çok da haklıya benzer düşünceler söylüyorlardı. Her şeye rahatça dil uzatabiliyorlardı. Ağızlarından bal damlıyor. Her dakika gülünçlü bir söz fırlatıyorlar ortalığa. Kimse kimsenin altında kalmıyor. Biri ötekine küfürler yağdırıyor. Sonra gidip omzunda ağlıyor onun. Biz böyle mi olacaktık diyor. Posta Caddesi üstündeki lokantaya öyle bir rastlantı sonucu girivermişti. Gözünü korkutacak derecede zenginlik ya da kendisine bir bayram armağanı olamayacak kadar da aş evi görünümü taşımayan bir yer. Üstelik camın dışından içerisini görebiliyordu. Yarıya çekilmiş kirli tül perdelerin ardından seçtiği yüzler sık rastlanan yüzlere benzemiyordu. Bu yüzlerde bir başkalık vardı. Bu insanların giysileri özenli dese değil, özensiz dese değil. Kravatı çözülmüş yakalar, koyu renkli, dirsek yamalı kazaklar, basbayağı eski ama bir zamanlar iyi dikilmiş olduğu belli ceketler özenle özensizliği birleştirivermişti sanki. İçeri her girene merhaba deniyordu. Hatta sarılıp öpüşülüyordu. Belki de Ali'yi bu yüreklendirmiştir. Çerçeveleri griye boyanmış ama bir zamanlar belki de mavi yağlı boya olan kapıyı çekinerek itti. İçeri girdi. Burnuna alışık olmadığı bir koku gözlerini bir dumanlı hava doldurdu. Ama bunları düşünmesinin olanağı yoktu henüz. Birkaç göz kendisine ummadığı biçimde yabancı baktı. Ummadığı biçimde kuşkulu. Kuşku? Neden peki? Yine de içeridekiler çok bilgili, çok gün görmüş geçirmiş kişilerdi işte. Ali'nin ne olup olmadığını hemen anladılar. Ne olduğunu biliyordu Ali. Ama ne olabilirdi ki? Onu bilmiyordu. Bu küçücük lokanta başlangıçta ona halk evine giriş gibi ulaşılamaz, yanına yaklaşılmaz, yaklaşılsa kendisini hemen kapı dışarı edebilirmiş farklılıkta görünmüştü. Ürkekliğinden sıyrılana dek içeri girdiğinden pişmanlık duydu. En göze çarpmaz sandığı bir köşede üstü beyaz muşambalı bir masaya ilişti. Bir masa, üstelik muşamba örtülü. Bu yaptığı hovardaca bir işti doğrusu. Bu bayram armağanı. Cebinde 3 lira 35 kuruş. Ya yetmeyi verirse sıcak bir kap yemeğe, bir tas çorbaya, başka masalar beyaz örtülüydü. İyi ki onlardan birine oturmadı. Belki de hiç ödeyemezdi o zaman. Akşam ilerledikçe lokantanın yükü artıyordu. Saat 7'ye ulaşıyordu. Ali ertesi sabah otelin merdivenlerini süpürürken süpürgeyi yere fırlattı. Vay be! Güçlü olan güçsüzü ezecekmiş, ezilmeyeceğimişti. Geceden kalan her şey, bütün şiirler, bütün konuşmalar, bütün davranışlar, lokantanın o dumanlı havası, birasına katılmış, kendisine ısmarlanan o ilk vodka, o akıllı şakalar, o abiler, başkente gördüğü bu ilk yakınlık, o öfkeler, o gözyaşları birinden ötekine aktarılan, birinden ötekine geçen, hemen geçen kahkahalar, sövmeler, Hatta adam yerine konuluşu, kendisinin yanağından öpülüşü toplandı, Ali'nin kafasında böyle bir tümce oldu. Molla katip otelin girişindeki eski tahta masanın ardından fırladı. Camlı ara kapıyı şangırtıyla açıp gözlerini belerterek ''Ne homurdanıyorsun yine, seni burada zorla tutan yok, Deyus'' dedi. Ali karşılık vermedi. Kendisini 4 yıldır tanımış olan bu adamı, akşam ilk kez rastlaşıp tanıştığı kimselerin davranışlarıyla kıyasladı. Molla katibe iğrentiyle baktı. Bu ona yetti. Böyle bir bakış fırlatabilmek. Gerisini umursamadı bile. Süpürgeyi artık bir süpürge olduğunu unutup yeniden eline aldı. Merdivenleri toz kaldıra kaldıra süpürmeye başladı. Molla katibin namaz zamanı. Abdestini almış, kolları sıvalı. Niye durmamış hala bu dürzü namaza? Dinle artık. Ulan o ne süpürüş öyle? Mektep o da bitti. Sanki kaymakam olacak. Bir bok olamadın işte. Olamazsın da. Gönül yok sende adam olmaya. Ye iç yat kalk. Oh beyim. Sineman, kız peşi kovalaman, lokantan, işretin hiç eksik değil. Ben çatımın altında işrette adam barındırmam. Bunu böyle bil işte. Bizimki can değil mi alık? Sabahtan gece yarısına şurada kavun küfesi gibi müşteri bekliyorum. Her gelinin ağzının kokusunu çekiyorum. Şu da imanıma aykırı adamdır. Demeye hakkım olmuyor. Şu ana caddeye bile kaç kere çıktık sanırsın. Gördüğüm gökyüzü bu kapının üstündeki gökyüzü işte. O da donumun yaması kadar bir şey. Bunu bildin mi sen? Vay beyim, şuna bak. Keyfi küreği yerinde. Sıra bir merdiven süpürmeye geldi mi homur da homur. Ah ah, Şakir'in yerinde ben olacaktım ki. Sözüm ona seni okuttum deyip ilçeye şişinecek. Şuna da yaranacak, buna da. Okudun da ne oldun? Bulduğun eli yüzü düzgün bir işi bile beğenmez oldun. Meslekse meslek. Kötü müydü şuradaki kaynakçı? Daha elektrik tamir atölyesinden haberi yok mollanın. Öyle ya, rahat burası. Ekmek elden su bilmem ne. Kadrini bilip de ona göre dursa ya durduğu yerde. Durmaz. Dedim ya, Şakir'in yerinde olsam çekerim seni hemen içerideki koza pirinç mağazalarıma. Basarım ümüğüne. Ben okuttum mu okutmadım mı deyip eşek sudan gelene çalıştırırım. Hem ne çalıştırmak ki? Bak bir gör. Çüş lan çüş. Üstümü üstüme süpürme de yüz. Çekil sen de be. Bayram Üstümolla katibin Şakir Ağa'ya yolladığı pazenleri kaput bezlerin otobüslerin oraya taşıdı. Çuval çuval. Denk denk. Mal kaçırıyorlar keratalar. Bütün fakir fukaranın pamuklu karnelerini ellerinden almışlar. Sergi evindeki dokuma satışında da bir adam uydurmuşlar. Arşınlatıp arşınlatıp basmaları kaput bezlerini, nazillileri, tülbentlikleri hadi babam el altından Şakir Ağa'nın mağazasına. Hoş, büyük savaş zenginlerinin yanında bunların yaptığı ne ki? Devede kulak. İstanbul'da daha dağıtım komisyonlarında olup bitiyor her iş. Asıl o ithal mallarında. Kalayda, demirde, ayakkabı çivisinde, köselede, kahvede, çengelli iğnede. Asıl vurgun böyle vuruluyor. Ondan sonra da 40 paralık kürdanı 41 paraya sattın diye hadi babam garip vatandaş içeri. Akşam lokantadaki öfkeli abilerden biri böyle diyordu. Bunları duydukça Ali'nin yerin dibine geçisi geliyordu. Otobüse taşıdığı malların hesabı hemen oracıkta sorulacak sanıyordu. Karşısına dargın gözlerle Mustafa Kemal Atatürk dikiliyordu. Bu vatanı meğer kimlere emanet etmişim ben diye hayıflanıyordu sanki. Halk evindeki günden sonra ata için ağlayamamanın utancı içinden silinmişti ama şimdi böyle yeni bir utanç başlıyordu. Şakir Ağa'ya sorsa ne diyeceğini biliyor onun. Keyfimden mi topluyorum ulan kuponları ben? Köylü kasabalı yakama yapışıyor durmadan. Ölülerimizi neyle kefenleyeceğiz ağa? Kaput bezi bulmadıktan sonra sen bize cıbıldak mı gideceğiz öte dünyaya da biz? Böyle diyorlar. Hani onların karnesi, kiminde pembe, kiminde yeşil, kiminde ağlı, kiminde uğulu olanı var. Bunlarda ne var? Hem bedava toplamıyorum ya kuponları. Alan razı, satan razı. Satan da ne diye satıyor? Ya müdürdür, kıl dokuma giyemez, İngiliz kuponu ister. Ya odacı kapıcıdır, yarım teneke gaz yağı, allı güllü nazilliden daha elzemdir kendine. Anladın mı şimdi işin dibini? Benim eli kalem tutan mankafa oğlum ha? Neyse ne. Yine de Şakir Ağa'nın ve Molla Katib'in suç ortağı olmuyor muyum ben acaba? Vatanıma ihanet etmiş olmuyor muyum? Şimdi merdivenleri süpürürken İkel, Ali'nin içini sıkı sıkı veriyordu. Hiç mi sokmasaydı acaba burnunu başkenti? İki dönüm toprağa sürer, eker biçer. Anasının yüzü güler. Oğluna yaslanır. İyi ama ne konuşacaklar akşamları? Almanlar şunu etmiş, Churchill bunu etmiş, milli şef böyle yapmış dese kim dinleyecek? Şiirlerini kim okuyacak? Kim sahip çıkacak vatana peki? Onca yıl gurbet ellerde niye okumuş, eline bir sanat okulu diplomasını niye almış olacak? Hangi elektrik prizlerini takacak, onaracak köyünün? Yok, asıl vatana ihanet geri dönmeyi düşünmektir. Ya girmeli helalinden bir atölyeye ya bir devlet dairesine. Ah asıl bu olmalı işte. Nasıl? Dündar öğretmenin buraları sözü geçmez ki artık. Leyli Metcani sınavlarına girse tutturabilir mi ki? Nasıl girilir bu sınavlara? Kime gidilir? Nereden başlanır? Ayseri düşünüyor. İçinde kıskançlık, hayranlık da çarpışıyor. Kızlı ile o bile okuyor. Okula gidebilmek için bir gün pencereden kaçmış. Eh, penceresinden kaçmak için insanın bir evi olmalı önce. Kafa tutmak için de birileri gerek. Molla Katibe kafa tutsa eline ne geçecek? Olsa olsa eski Türkçeyi bir türlü yeni alfabeye çeviremeyen eliyle sinek kovalar gibi kovalar başından kendini. Ya da işte çenesi düşer. İlhan lise bitirmelerinde takmış. babasını Salim Efendi'yi de 10 paralık düğme için yine sorguya almışlar. Hem de tam İlhan'ın bütünleme sınavlarına girdiği sıra. Namık, haklı olan, dükkana mı yetişsin sınava mı? Takar elbet, üstelik utancı da var diyor. Aysel ne yapıyor acaba? Geçen yıldan bu yana hiçbir yerde rastlamadı Aysel'i. Okullar açık olsa kız lisesinin önünden geçiyormuş gibi yapar. Hala iki örgü halindeki saçları, kolunun altında kitaplarıyla herkesinkinden uzun, soluk mantosu içinde görür onu. Aysel, yanındaki arkadaşlarının rahat kahkahalarına gülümsemeyle katılır. Ali'nin daha bir yürekliliği tutarsa ona görünür, yanından geçer, selamlaşırlar. Ali, Aysel'in arkadaşlarının alaycı gülüşlerle dönüp dönüp kendisine baktıklarını, Aysel'e takıldıklarını, teyzenin oğlu mu diye gülüştüklerini seçer. Aysel'in de onları, ne varmış gülecek, o benim memleketim, yoksulluk ayıp mı diye sıkıştığını varsayar. Kızlar belki de saç çalışkan bir öğrenci olduğu için Aysel'den çekinirler, onu sayarlar. Aslında Aysel küçümsendiğini bilir. Babasının ikide bir soruşturma, kovuşturmaya çağrılması, farklı ekmek karnesi nedenleriyle bir küçük esnaf kızı olduğunu unutturması elinde değildir. Her yaz bir kez ailece Bomonti'ye gidilir. Yanlarında ilçeden gelmiş hısım akrabalar olur. Annesi dolmalar, börekler hazırlar. Limonatalar ve ayranlar. Bunları Bomonti'ye fileler, çantalar, sefer tasları içinde İlhan'la birlikte taşırlar. Onlar böyle takım taklavat bir akşamüstü Bomonti'ye taşınırken memur çocuğu arkadaşlarından biri de mutlak görür. Memurlar halbuki ne yiyip içeceklerse Bomonti'de bunları garsonlara ısmarlarlar. Beyaz ceketli adamlar koşturur. Aysel'lerin masasında ise unutulmuş bir tuzluk edinmek için yarım saat beklemek gerekir. Aysel'in babası masa hakkı olmak üzere hısım akrabaya ve çocuklara birer gazoz söyler. Kendisine de belki bir şişe bira. Dans edenleri seyre koyulurlar. İlhan dans edenlerin birer ahlaksız olduğunu, üstelik de Türklüklerini unuttuklarını yineler. Ali bunları Aysel'in bir defa kırık dökük mırıldanmalarından çıkarıyor. İlhan'ın öfkelerini falan. Gerçek, gidip İlhan'ı bir yoklamalı, hatırını sormalı, bir geçmiş olsun demeli ama nasıl, ne zaman, molla katibin gözünden nasıl sıyrılmalı, kapı önünden hiç ayrılmaz ki bu zehir hafiye. İçeride tahta masanın ardında hesap, kayıt işleri falan yoksa bu kez de otelin önüne sandalyesini atar, kasketini çevirir, öyle kargalar gibi tüner durur orada. İnsanlık öldü mü be, gideceğim işte İlhan abiyi görmeye. Molla'nın gözü önünde basıp çıkacağım. Süpürgeyi küt diye fırlattı kapının ardına, üstünü başını silkeledi, omuzlarını dikeltti. Hem de, dedi içinden, Salim Efendi ile bu sefer de Şakir'in uğraştığını, hesaplarını kontrol etsinler diye el altından hükümet adamlarına haberler saldığını, istidalar yolladığını da söyleyeceğim İlhan abiye. Ekmeğini yediğim kapıya nankörlük olacakmış. Olsun, söyleyeyim de doğruyu bilsinler. Şakir Ağa'nın Salim Efendi ile oldum olası uğraştığını, ona bir hırka bir lokmayı çok gördüğünü bilmektedir Ali. Adamı ilçeden kaçırdılar. Şimdi de burada rahat yüzü göstermeyecekler. Salim Efendi o gün bugündür Şakir'le selamı sabaha kesmiş. Dükkanına da uğratmıyor ya, bunun acısını çıkaracak. Gürültüyle indi merdivenleri. Molla katip zaten deminden beri göz ucuyla kendisini kollamaktı. İçinden bir şeyler hesapladığını kestirmekte. Şeytan diyor ki, dehle şu asiyi gitsin. Ama Ali'yi dehlemek, molla katibin pek de işine gelmez. Böyle karın tokluğuna her işi her yere koşturacak adamı nerede bulursun? Keşke işe mişe girmeye hiç kalkmasa. Ali'nin öyle paldır küldür inişini görünce alttan aldı. Hadi hadi, işsizlik başına vurdu senin. Gezip tozmaya da alıştın. Alışmış kudurmuştan beterdir. Git acık dolaş da gel hadi. Tafranı çekmektense. Yaz can çekişiyor. Otobüsler şimdi dört bir yandan toz duman içinde Hergele Meydanı'na yığışmıştır. Alanın en güzel, en civcivli zamanı. Bazı akşamüstleri Ali burasını Kızılay Parkı'na değişmez. Kızılay Parkı'nda hem kendini hala yabancı duyuyor hem de biriyle iki çift söz konuşmak olmuyor. Çocukları kum bahçesinde oynatmaya getiren hizmetçiler, dadılar, kapıcılar bile başkentin üst yanından olmuşlardır. Hergele meydanında şimdi millet otobüslerin başına üşüşür. Torbalar, sepetler, ısınmış peynir kokusu. Börekçiler, peksimetçiler, helvacılar, sucular, haşhaş yağı. Bekleşenler, gelenlerin elinden ezilip suya akan üzüm, kayısı sepetlerini çırpınan hindileri, tavukları alırlar. Yumurta sepetlerinden samanlar dökülür. Biri, benim mısır torbası olacaktı bir. Mısır torbası, mısır torbasını verin diye bağırır. Uzun süre çınlar bu ses. Mısır torbası. Karşılayıcılar gelenlere acele bir sarılırlar. Sonra büyük bir savaş içinde torbaları, sepetleri aramaya koyulurlar. Evlere bir iki torba, bir iki sepet erzak girmesini beklemenin aç gözlü evecenliğiyle şoför muavinlerini, yardımcı olanları serseme çevirirler. Yardımcı olan otobüsün tepesinden indirdiği üzüm sepetinden bir salkımı çekip alır, aralayıp asma yapraklarını ve sicimleri. Sonra salkımıyla sokar ağzına. Karşılayıcılar hasetle bakarlar, afiyet olsun, helal olsun derler. Başı örtülü bir kadının kucağında boynuna kanaviçe işlemeli yuvarlak bir önlük bağlanmış çocuk bu önlüğe beyaz beyaz kusar. Bütün yol boyunca pıhtılaşmış bir süt çıkarmıştır. Annesi artık kaldırmaz. Başkente gelinmiştir. Ali şiirlerine bunları koydu mu yazdıkları bayağı alışıyor. Oysa seyrederlerken hiçbir bayağılık yok. Her şey olduğu gibi oluyor. Karşılayıcıların uzak köylerden kopup gelen erzağa aç gözlü saldırışları bile. Seçimler yaklaşmış, hükümet yeni bir kararname ile un, irmik, makarna, şehriye, nişasta ve bulgur yapabilmeyi, bunları rahatça satabilmeyi halka serbest bırakmış, 23 vilayete de ekmeklik hububat verilmiş. Bu hububatın dar gelirli vatandaşa dağıtılmasını buyurmuştur. Yine dar gelirli vatandaş için ucuz ekmek karneleri çıkarmıştır. Ama Hergele meydanındaki otobüslerden indirilen torba ve sepetlere karşı gösterilen büyük saygı ve özen Ali için yine de şaşılmayacak, anlaşılabilir bir şeydir. O, dar gelirli vatandaşa dağıtılan karnelere sahip olmak hiç de kolay değildir. Ali, akşamki lokantaya gidene değin, demek darın da darı var diye düşünürdü. Şimdi alana uğrayıp oradan yukarı İlhan abinin yanına çıkmayı kurarken dar gelirin bir maaş olduğunu anlıyor. Bir maaşın yoksa hükümet kapısından dar gelirli de değilsin. Kafası karıştı. Alana çıkmaktan caydı. Musluklu tenekeden yüzünü yıkayıp saçını ıslattı. O bir türlü yola gelmez dik fırça saçlarını. Bu saçları şöyle kalın, kara bir hortum gibi alnına dökebilmeyi nasıl istiyordu? Yaşıtları hep öyle yapıyorlar. Alnın ortasına yakın, hafif yana doğru kaymış kocaman bir lüle neredeyse. Yaşıtları, onlardan da hiçbir yakın arkadaşı yok. Sanat okulundan tanıdıkları, kendi gibi içine kapanık çocuklar onlardı. Ezikler, kendilerinden söz etmeyi hiç öğrenememişler. Şimdi her biri nerelerde kim bilir. Ali'nin yeniden yüreği daraldı. Düşünmekten kaçtı. Islık çalarak tahta merdivenlere indi. O çıkarken sırtında heybesiyle tombalak bir adam otele giriyordu. Alana ilk otobüsler gelmiş olmalı. Ali acele sola saptı, caddeye çıktı. İlhan abiyi görmek biraz daha eseri görmek demek. Yazın son günleri. Başkent akşamüstleri iyice serinlemiş oluyor. Posta caddesindeki eski karanlık yapıların kırık camları onarılıyor. Yolun iki yanına dökülmüş terlikçiler, süpürgeciler bağırışıyorlar. Sebzeciler, meyveciler terazilerini şakırdatarak, bazen kefelerden birine 5 kiloluk 2 kavun oturtarak, öteki kefeye turşuluk biber, gök domates dolduruyorlar.